Podcast dinle de telaşsız samimiyet başlıyor.
Herkese merhaba. Telaşsız samimiyetin yeni bölümüyle karşınızdayız.
TRT spikeri sevgili Engin Saydam.
Yani işimizi ciddiye alıp doğru anons çekmek suç mu? Burada şimdi
bölüm isimleri
bipliyor, bir sıfat verecektim. Bak, öyle mi konuşayım diyeceğim.
Bölüm isimleri de takipçisiyim.
Takipçi
tamam
ol.
Mı?
Takipçi ol.
Eğer ciddi oraya isimler ciddi koyarsan.
Tamam, göreceğiz bakalım. Sonra abi bu böyle çok abartı oluyor.
Bekliyorum.
Zaten. Evet, cıvıt mı abi?
Cıvıt mıyım? Konular ciddi mi bu
konular
sefer?
Konular ciddi bu sefer.
Makara?
Var.
Var.
Şu an bugün ekonomi ve biraz kısmen TÜSİAD Başkanı'na açılan kamu davasıyla açmak istiyorum konuyu. TÜSİAD Başkanı'na ve
ne diyeyim ki şimdi?
Yönetim İstişare Kurulu Başkanı'na yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkileme teşebbüs suçlarıyla 5 yıl 3 ay hapis isteme davasıyla kamu davası açıldı. Bunu aslında çok konuşmayacak, hatta not almışım, konuşmayabiliriz istiyorsan. Çünkü biliyorsun negatif basmak istemiyoruz.
Yok, negatif de bassak
bu... Ama bu iş dünyasıyla alakalı bir baskı altına alınma konusu var. Bunu belirtmeden geçmemek lazım diye hani mutlaka ya sürekli biz de iş dünyasının içerisindeyiz. Bir sürü şey görüyoruz, ediyoruz. Ben bunun çok ağır bir dava isteme olduğunu düşünüyorum.
Şiddetle kınıyoruz.
Evet, şiddetle kınıyoruz. Ki neden de bunu da söylüyorum biraz. Abi bu olaya kendi yani AK Parti'nin içindeki isimlerden de çok tepki geldi böyle bir şeyin yaşanmasına. Yani o kadar da değil falan artık. Hani bu
ara,
işin biraz
bu ara bu AK Parti'nin
cılkı çıkmaya başladı.
AK Parti'nin
bununla bahsetmeden
içinden,
geçmek istemedik.
Bu ara AK Parti'nin içinden bayağı kendi tarafına tepki geliyor.
Evet. Abi yani artık yani.
Başlama.
Evet.
Tamam, geç bakalım. Abi ya.
Biraz
da hani eşek değillerse.
Yani,
değil mi?
Evet,
hani eşek değillerse diyorsun.
Biraz da yani evet. İnsan olan. Evet. Hazine nakit dengesi verdi. Fakat yine verdi ama acayip bir rakam verdi. Öyle bir rakam okudum ki almak zorunda kaldım gündeme.
Evet.
Şubat ayında yaklaşık 400 milyar TL. 400 milyar TL.
Güzel bir rakam.
Açık verildi. Tabii enflasyonla mücadele ediyoruz. Fakat burada işin şöyle bir boyutu net bir şekilde ortaya konuluyor bence artık. Devletin topyekün bir şey yapması lazım. Yani devlet kamu harcı, bu kamu harcamalarıyla bir yere varamayız. Bu nakit dengesini ya böyle olmaz abi. 400 milyar TL açık vererek biz bir şey düzeltemeyiz abi ekonomide. Kim ödeyecek abi o parayı? Dolar borçlanacaksın falan.
Cari açık nedir? Onu bir söyler miyim?
Abi cari açık nedir? Cari açık ithal ettiğinle ihraç ettiğinin farkıdır aslında.
Yani giren para,
giren
para
çıkan
ile çıkan para.
Paranın farkıdır. İthal ihracat demeyelim de orada başka bir tane daha komponent var.
Çıkan çünkü. Para,
evet.
Giren paradan fazla olursa açık oluşur.
Evet.
Sen de ev bütçesi yapıyorsun.
Tabii.
Değil mi?
Tabii.
Seversin, eskiden beri yapardın, inşallah herkes yapıyordur ev bütçesi.
Yani.
Ay sonu bakıyorsun. Gelirler giderler işte. Açık oluşunca ne yapıyorsun?
Bir yerden o parayı bulman lazım.
Değil mi?
Tabii.
Yani tabii ki aklı selim olarak ilk etapta gelirimi nasıl artırırım, giderimi nasıl düşürürüm baktın olmuyor. Borç alıyorsun.
Tabii.
Veya başka türlü
yollara. Yatırım ya da işte birikim yaptığın yerden kullanıyorsun.
Devlet ne yapıyor?
Borç alıyor. Vergi arttırıyor.
Şimdi bunu ben hemen günümüze bir şeyini yapayım. Bize ne olacak? Yani cari açık var.
Bize ne olacak?
Yani cari açık var. Var. Ne yapayım abi ben cari açık varsa?
Bu arada bize... çok özür dilerim bir şey bitmemez mi? Tam cari açık değil. Aynı şeye yakın ama nakit dengesi bu. Tam cari açık
evet,
ama
pardon.
Neredeyse benzer bir
tamam,
yani.
Evet,
yorumlar
özür,
aynı.
Evet.
Az olur. Hani kelime şeyi olmasın.
Evet. Aynı konuya
göre. Gelir gider meselesi aslında. Zaten evet. Onun da aslında şunu da vereyim veri olarak. Giderler.
Nakit akış bu.
Nakit akış bu. Aynen. Bravo.
Tamam. Ama aynen. Aynı şekilde sorum yine geçerli. Söylediklerim yine geçerli.
Hepsi geçerli. Evet. Yok, ben sadece...
Teknik tabiri yanlış
evet,
kullanmıyorum.
Aynen.
Doğru söylüyorsun.
Aynen.
Ya ben şunu söyleyeceğim. Bu nakit devlet olunca sen nakit açığın oluştuğu zaman gideceğin bir adres oluyor maalesef.
Evet.
Hane halkı olunca gideceğin böyle bir adres yok.
Bu arada borçlanma tabii tahvil de var öyle bir araç ama evet. Ama gelirleri arttırmak için tek çaren var. Başka hiçbir çaren yok.
Tak diye vergi yok. Yani bu haberi ben okuyunca...
ne vergi gelecek?
Çok moralim bozuldu
evet.
Biliyor musun? Sen bana attın. Hani ben ödemiş kadar oldum vergiyi yani. Bence bu işin bizi ilgilendiren bölümü
çok
bir vergi gelebilir. Hazırlanalım.
Gelecek, evet.
Diyeceksin ki hazırlanıp ne yapacağız?
Hiçbir şey yapmayacağım.
Zaten vergi geliyor. İtiraz maalesef etmiyoruz. Keşke biraz itiraz etsek vergilere. Ama buranın meselesi bu.
Merkez Bankası doğru adım attı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, enflasyon, büyümeyle ilgili, işsizlikle ilgili bir soru soruluyor. İşsizlik oranları düşüyor. Merkez Bankası dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde bir adım daha attı. Biraz daha sabrederek inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız demiş.
Şimdi işsiz...
Yani kendisine cevap vermeden genel bu konuyla alakalı ne düşündüğünü bir istiyorsan.
Abi ben bu konuyla alakalı ne düşünüyorumun ötesindeyim.
Ne yapıyorum mu?
Yani şimdi mümkün mertebe...
Bence aynı ülkede yaşamadığımı düşünüyorum.
Ahkam yani. Kesmek istemiyoruz. Zaten haddimize de değil. Ama bazı emin olduğumuz, bildiğimiz bazı meseleler var. Hayatın içinde yaşıyoruz çünkü.
Tabii.
Bu işsizlik düşüyor. Kabul edilebilir bir şey değil ya.
Bence de.
Yani bunu ben şimdi gördüğüme mi inanayım diyeceksin ki sen çok ufak bir alanı gözlemleme imkanın var. O yüzden evet enflasyon veriler açıklanır da benim etrafımda 40 tane sektörde farklı farklı sektörde çalışan arkadaşım var, eşim var, dostum var, akrabam
var. İş yaptıklarım var. Tabii ki.
Şimdi bunu 40'ının 39'u personel azaltmaya gittiyse nasıl olacak abi bu? En azından iyiye gidiş yok yani.
Evet ya şöyle. Yani hadi benim verim yeterse. Yeni iş yaratamazsan da işsizlik artar yani işten çıkarma yapmana gerek yok. Yeni iş yaratamazsan yeni iş yani yeni iş havuzu Türkçesini bulamadım ya labor force'un. İş gücü yaratamazsan zaten işsizlik oluşur otomatik.
Evet.
Yani azalmasına gerek yok.
İşte o yüzden bu tamamen benim katılmadığım, inanmadığım.
Ya ben enflasyon rakamının da faiz indirmek için ben bunu şu yüzden aldım buraya. Enflasyon rakamına bağlıyor. Aslında Tayyip Erdoğan'ın dediğinde bir yanlışlık yok. Ben enflasyon rakamının faiz indirmede Merkez Bankası'nın elini rahatlatmak için böyle açıklandığını düşünüyorum. Yani gerçek yani eski TÜİK günlerine geri döndük.
Ama böyle bir şey yok ki ama yani hani o...
Ya yok da abi şimdi zaten buraya da bağlayacağım. Şimdi diğer konumuzda bununla paralel. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat İsacıklıoğlu Mart ayı toplantısındaki faiz indiriminin ardından bankalara yönelik faiz indirimi çağrısı yaptı. Şimdi bence zaten bunların hepsi birbirine bağlı. Yani biz onu böyle açıklayalım. Faizi indirelim, siz de indirin. Fakat bu da gerçekçiliği değil. Bankada hiç ben böyle bir reaksiyon görmedim. Hiç bankada çalıştım.
Bravo.
Herkes neyin ne olduğunu iş yapan ekonomideki herkes biliyor.
Peki, çok güzel. Dedin ki aslında kısaca ben de şöyle bir özetleyeyim. Kardeşim Merkez Bankası faizi indirdi. Faizi indiriyorsa bankaların faiz verme iştahı artsın. Onlar da faizleri indirsin. Neden aynen. Böyle bir şey olmuyor? Neden olmuyor sence? Var mı bir düşünce? Fikrin
işte,
var mı?
Yok işte neden? Demin söyledim işte. Gerçekte olanın, gerçekteki piyasa faizinin, gerçekteki enflasyondaki figürlerin doğru olduğuna inanılmadığı için.
Orada o da
piyasa
olabilir.
Gerçeği değil yani
ama
şu
asıl,
an sunulan şey.
Ama asıl meselenin ben farklı olduğunu düşünüyorum.
Güven
bence
mi?
Bravo. Güven derken abi sen şimdi ben senden kredi istiyorum. Neye bakarsın? İki tane şeye bakarsın. Bir süreye bakarsın faizi bileceksin. İki bir de bana adam mıyım diye bakar.
Aynen.
Yani ben bu işi sana geri ödeyebilir miyim? Benim şahsi görüşüm bankalar şu anda KOBİ'lere güvenmiyor. Yani verdikleri kredinin geri döneceğine bence inanmıyor. Niye inanmıyor? Abi pazarda ciddi bir talep daralması var.
Tabii.
Üretim durma noktasında.
Sanayi çok
ithalata dayalı bir gidişatımız var. Nasıl versin KOBİ'ye üreticiye şimdi bu krediyi? Ben buna versem de diyor bu bunu kotaramaz. Kotaramayınca benim para gider. Ben vermeyeyim diyor. Faizleri indirmeyeyim diyor veya yokuş yapayım. Mesele bu. Aynı şekilde mesela orayı söylemedin ama devletin de faiz yükümlülükleri artmış. Yani artık daha parayı bulmakta zorlanıyormuş.
Tabii ki.
Ödediği faiz artmış. Niye? Aynı mantık abi. Çünkü artık hükümete şu andaki politikalar demek ki sağlıklı görülmüyor ki. Faiz bize borç veren kimse bizden daha çok faiz talep etmeye başladı. Neden acaba yani? Demek ki bir şeylerden korkuluyor.
Riskin artıyor tabii ki.
Riskin artıyor. Yani sen o yüzden de bankaların vermemesini de ben normal karşılıyorum. Ama bunu çözecek olan yine hükümetin
yine
söylemleri...
Yine doğru olmayan çözüm işte güven lazım. Kamu harcamalarında işte, kısıtlanma lazım. Ya adam senin yapısal ki, birkaç reform yalanların ya olsa göstermen lazım.
Şimdi
ya.
Banka şöyle bakıyor olaya. Sen diyor kuru baskılıyorsun. Sen ihracatçıya para gelince bozdur diyorsun. Hiçbir şekilde üretimin bu ülkeyi belli bir refah seviyesine taşıyacağına dair söylemlerin yok. Üretmeyin. İşte katma değerli üretin. Tarım, hayvancılık önemsiz. Bir sürü şey söylendi. Adam da vermez abi. Hükümet üretimin arkasında değil ki ülkede banka kredi dağıtsın.
Bugün sabah Habertürk'te...
Ben böyle düşünüyorum.
Program işte her sabah dinliyorum işe giderken. İşte devam ediyorum bazen dinlemeye. Güzel oluyor. Habertürk hala sabahki programın şeyini koruyor çizgisini.
Beğeniyor musun
çok değişti de. Beğeniyorum demeyeyim de... Abi şöyle bir cümle duydum. Güneydoğu Anadolu'da 1-2 hafta içinde yağmur yağmazsa müthiş bir rekolte kaybı, müthiş bir kuraklık üzülen tabii, yağmur yağmazsa yani, kuraklıkla beraber daha da rekolte kaybı. Ve abi şöyle bir deyim varmış biliyor musun? Fırat akar millet bakar diye. Hani su da var yani aslında, susuzluk da yani, Fırat'ı kullanabilsen gibi. Abi bir baktım 3 işte haber, spikerde isyan ediyor, bir şey açıklanması lazım, holdingler falan. Holdingler gelsin yatırım yapsın. Sonra abi konu böyle 1-2 dakika sonra konu kapandı. İşte silah ihracatında işte %100 artış yaşanmış 4 sene sonra falan. Yani gerçekten ne önemli olduğuyla ilgili yani hiç gerçek önemli değil. Algılarda yaşıyoruz. Zaten yeni dönem bu. Dünya böyle de bize has bir şey değil.
Algı gerçek midir?
Algı gerçek değildir. abi bak onu diyeceğim. Yani şuradan da Rıfat İsağcıoğlu demiş ki bu indirimi, bu faiz indirimini öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma, istihdama destek olmalarını bekliyoruz. Sürekli birilerinden bir şey bekliyoruz abi biz. Yani hiçbir ikna, bir güven ortamı sağlayıp kendiliğinden bir şey yok. Yani şunu indirin, şunu yapın, şunu şöyle satın, bunu burada bu fiyat arttırmayın. Yani bu
çok kötü ya.
Ve bana bunların hepsi, sonra emlak konutla Trump'a geçeceğiz ama bana bunların hepsi tek bir şeyin alameti diyor abi.
Erken seçim. Erken seçim. Ben de devalüasyon diyeceğim sandım.
Yani erken seçimin, ben zaten İmamoğlu da adaylığını açıkladı.
Ama erken seçimle bunların, ya bunlar erken seçime mecbur kılıyor mu demek
hayır,
istiyorsun?
Hayır işte.
Kendilerini erken seçime mi hazırlıyorlar?
Hazırlıyorlar diyorum çünkü.
Niye bu? Güzel bir şey
işte
değil.
Hayır işte değil zaten. Ben iyi bir şey diye söylemedim işte. Faizle tekrar düşürelim. Tekrar bir ortalığı şenlendirelim. Tekrar bir bolluk yaratalım gibi bir mantıkla. Çünkü yeter. 2 sene dur sabredik. Yeter artık. Yani bizim millet için fazla bile bu arada 2 sene sabır. Yani ama bizim bunu devam etmemiz lazım. Belki daha acı koşullarla devam etmemiz lazım. Merkez Bankası'nın önünde inanılmaz bir Haziran toplantı sınavı var. Haziran'da olması lazım bir sonraki toplantısının. Ya da Mayıs olabilir, emin değilim şimdi.
Abi süreç düzgün yönetilmiyor.
Durum
bu,
böyle yani.
Bu işin sonunda çok büyük tecrübeler yaşanacak. Umarım.
Çok kötü.
Umarım çok acı tecrübeler yaşanmaz. Biz bir deneyim yaşarız burada.
Onu da anlatırız. Evet, emlak konut projesinin rakamları açıklandı. Bu konu sevdiğimiz
ya,
bir konu.
Ya bu emlak konuttan ya oğlum bu
hani 2 haftadır bunu inceliyoruz, irdeliyoruz.
Konutumuz yok diye mi acaba bu konu bizi çok?
Hem o bir de ama abi dalla geçer gibi bir durum var. Bazı şimdi önümde rakamlar var. 80 milyon, 70 milyon, 43 milyon, 32 milyon. Elimde böyle bazı rakamlar var ev fiyatı olarak gördüğüm.
Evet.
Kampanya olarak açıklanıyor bu. Bunlar bu arada 2 artı 1 bu söylediklerimin hepsi, yanlış anlama. Evet. 3 artı 1'lerde.
Sonra bir de ben ne yaptım biliyor musun? Aynı bölgede gittim kampanya olmayan baktım. Ya arada %100 fark var, ayıp ya. Ya bu nedir abi? Bu nasıl bir uygun faiz?
Abi kredi? Kim? Hay bir de kim verecek?
Alıyor
abi,
millet alıyor ya. Millet darlıyormuş. Alıyor mu? Tabii ki bilmiyorum.
Darlıyor mu? Sesim
yok. Ama telefonlar devamlı meşgul.
Sana emlak konut merkezinden haber mi geldi?
Yok arıyorum ben oğlum. Oğlum ben bunları arayıp konuşmak için vallahi 45 dakika bütün numaraları tek tek tüm projeleri aradım. Yok bilgi burada telefonda veremiyoruz. Belli yani tok satıcı hareketi bunlar. Telefonda bilgi veremiyoruz, lütfen buraya gelin.
Tok satıcı ne oğlum, emlak konut bu ya. Tok satıcısına bilgi vermek zorunda ya.
Ne?
Emlak konut.
Yok telefonda vermiyor. Vermeyebilir. Ama satışlar mesela.
Kart gel mi diyor?
Şu şey oluyor. Satışlar ellerine daireler patlayınca vermeye başlıyorlar. Evet şu fiyat efendim ne düşünüyorsunuz falan.
Yani abi çok enteresan. Bilmiyorum. Yani bir garip emlak konut kampanyası demek dışında da başka içimden bir
ya,
şey
demek. Ya bu konut yani. İşi adam gibi bir şey olursa konuşuruz yoksa
ya,
bu konut.
Ya bırak Allah'ını seversen ne adam gibi bir şey olacak ya. Şu hali adam gibi mi?
Değil.
43 milyon 32 milyona kampanyalı devlet el mi verir?
Ha alayım. Oğlum bak alırsan var ya.
Ya ne alacağım, nasıl alacağım ya?
Bak gizliden ev bakıyorsan. Sen, bak burada. Burada bunları anlatıp bak.
Kirli çıkı bak, sensin.
Burada bizi izleyen.
Cebini sallasak 300 bin dolar düşer
bak,
şu
biz, an. Ya oha be kardeşim ya. Bakalım hayatımızda bir arada görürüm. Bak bizi izleyen buradan 1000 kişiye sesleniyorum.
Hadi bakalım seslen.
Eğer bir ev aldığını falan duyarsam.
Ya böyle bir duyarsam
burada
var
mı? Burada afişe
yani,
edeceğim seni bak. Yani, kimse merak etmesin.
İlk haberi olacak.
Herkes rahat olsun. Engin ev alırsa buradan ilk ben duyuracağım.
Sanki böyle bir ihtimal varmış gibi. Bu bir ihtimal yok. Yani.
Bilmiyorum abi.
Yakından uzaktan yok yani.
Bilmiyorum devamlı konut.
Piyango çıkarsa olur.
Devamlı konut projelerini getiriyorsun. Olabilir bir şey diye korktum.
Son olarak Trump'ın tüm dünyayla kavga etmesi. Buna değinmemek elde değil. Acayip bir durumda şu an. En son Elon Musk'ın Polonya Dışişleri Bakanı'na küçük sersem en az parayı sen ödüyorsun dediğini biliyor musun?
Yok görmedim onu.
NATO'ya ilgili. Hayır, pardon Starlink'le ilgili. Ukrayna'nın Starlink'ini ya. Keseriz meseleriz falan demiş Elon Musk. Polonya'da laf ediyor, o da bunu diyor.
İşin siyasi boyutuna...
Siyasi demi değil ki bu. Siyasi
yok yok hayır yani. Trump'la alakalı bundan sonra konuşacakların için sen gir. Ben sadece şunu söyleyeyim,
yok,
çekileyim.
Sen konuş yok canım ben öyle yani...
Şu gümrük vergisi şey. Meselesi var. Bu konu merak edenler varsa enteresan bir konudur kendisi.
Ben çok saçmaladığını düşünüyorum o konuyla ilgili açıklamasında ama.
şimdi sebep olarak şunu söylüyor.
Aptal Amerikan halkını kandırmak yani.
İşte ben diyor kendi ülkemde ürettireceğim. O yüzden diyor gümrük vergisi koyuyorum. O yüzden kendi üreticimi koruyorum. Değil mi? Gümrük vergisini.
Evet.
Şeyi halka sunulan aynen. Mantıklı sebebi
İçeriden bu. İçeriden al, dışarıdan alma. Dışarıyı daha pahalı hale getiriyor işte.
Şimdi bu şöyle saçma. Abi sen madem içerideki üreticiyi desteklemek istiyorsun, senin niyetin bu. Yani senin niyetin o gümrük vergisinden devlete para almak değil. Senin niyetin üreticiyi desteklemekse iç piyasada. Abi sen onlara teşvik açıkla. Sen gelen mala vergi koyma. De ki sen bu malı üretiyorsan kardeşim SGK ödemiyorsun, vergi ödemiyorsun, işçinin yarısı bende. Hele bir de ihracat yapıyorsan yaptığın ihracat...
İşin siyasi boyutu var tabii ki, o yüzden. Şimdi,
ya baba bu gümrük vergileriyle alakalı benim söyleyeceğim en kritik konu bu. Gümrük vergisi hiçbir mantığı olmayan hükümetlerin kendi ceplerini doldurmak için yaptıkları bir yöntemdir. Hatta enflasyon yaratır. Çünkü senin zaten içerideki adam bunu üretemiyor. Sen de destek vermiyorsun. O vergiyi koysan ne olur? Koymasan ne olur? Adam onu...
Malı replace etmen lazım.
Adam yapmayı bilmiyor. Ya. İmkanı yok. İstediğin kadar vergi koy. Yani orada görüyor pahalı diye ama yapacak ekip yok, teknoloji yok. Bir sürü problem. O yüzden anca enflasyon olur. Niye? Çünkü insan onu tüketecek. Kendinde üretilemeyince dışarıdan almaya devam edecek. Bizim şimdi ayakkabıya konulan vergiler gibi yurt dışından gelen markalara vergi konuyor. Ya vergi kondu diye hiç Nike Adidas almayan var mı acaba? Çok merak ediyorum. Doğru. Nike Adidas alan gene gidecek. Nike Adidas bir model
sen
ucuzunu alacak.
Yerliye teşvik ver, markalaşmasını sağla, yatırım
sen
yapmasını sağla.
Sen de ki gel kardeşim burada üret ayakkabıyı, ben senin yanındayım de, sen Nike Adidas ol de. Ama kim denetleyecek onu? O alacak parayı, arsaya yatıracak diyecek. Öbürü kolay, tık gümrükten girerken parası üstünde vergi. En güzel vergi abi.
Trump'ın
denetlemesi
açıkladığı
en
gün
güzel vergi.
2 trilyon dolar para kaybetti Amerikan.
İşte bundan kaybetti abi. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ben vergiyle hangi çağdayız ya?
O kadar zengin olacaksın ki nereye koyacaksın bilemedik. Böyle bir şey mi bu ya? Bu ya bu kadar mı?
Vergiyle içerideki üretimi artırma. Trump götürüyor bir şeyler yine. Bakalım bu iş sonu ne olacak?
Abi,
Amerikan borsası da bu arada güzel çakıldı, şunu söyleyeyim.
İnanılmaz çakıldı. Alım zamanı.
Bravo. Alım fırsatı yatırım yapmayı isteyen arkadaşlar
YTD.
Için. YTD. Yatırım tavsiyesi değildir ama alım fırsatı.
Çin Dışişleri Bakanı mı Çin mi ne bir açıklama yapmış. Trump biraz stabil olmaya ihtiyacı var Trump'ın dünyanın diye öyle bir yani. Herkesle yani o kadar karıştırdı ki ortalığı kim kimle. Yani Le Monde tahminen yanlış telaffuz ettim. Frankofonlar kendi içinden Le Monde doğrusunu söylemiştir şu an. Ece aynısını yapıyor çünkü. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var diyecek kadar işte Rusya, Çin çeşitli kaynakları medyada falan işte BRICS'e Türkiye'yi davet ediyor gibi. Yani Trump sayesinde orada bir de yerimiz de çok önemli ya bizim burada. Herkesin bir göz bebeği haline geldik. Yine değerlendiremeyeceğiz.
Evet, evet onu vallahi değerlendirmemiz lazım.
Ya inanılmaz
lazım.
Bir şey bu ya.
Bak mesela gümrük vergisi Türkiye'ye koymamış. Baktım ben bilmiyorum kaçırdıysam bu arada.
Ne ihraç ediyoruz aşırı? Ben meyve sebze daha çok ihraç ediyoruz diye biliyorum.
Çin'i gördüm, Avrupa'yı gördüm.
İhraç mallarına
Kanada'yı,
baktın mı?
Kanada'yı gördüm. Yükü koydu. Türkiye'yi görmedim. Bir fırsat olabilir ama...
Sen bir başla istersen.
Amerika'ya ihracat ama.
Aynen abi.
Yakışır. Keşke. Ama fiyat tutturamayız.
Evet. O zaman bugünlük...
Kaç dakika?
Bilmiyorum da bunu her bölüm soracak
çok
mısın?
Çok soracağım abi. Bu dakika sorma olay önemli benim
nedir abi? Sıkıntı yok. Bu daha iyi oldu.
Sıkıntı yok diyor.
Spor bölümünden.
İyi hadi gidelim. Ne
evet,
yapacağız? Yemek yiyelim.
Yemek yiyeceğiz. O kadar.
Yemek başka yiyeyim. Bir şey yapmayacağız.
Başka bir şey yapmayacağız. Evet biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Telaşsız Samimiyet'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Podcast dinledi. Telaşsız Samimiyet bitti.